Ayrım 17.
Sayfa 172. Yeşil çukurun dibine varıp da geri bakınca artık göğe karşı güneşin aydınlattığı bir çiçek gibi küçük ve narin kalan altın yemişi gördüler. Hala durmuş onları seyrediyordu ve elleri onlara doğru uzanmıştı. Hobbitler bakarken berrak bir çınlamayla seslenerek elini kaldırdı. Arkasını dönüp tepenin ardında gözden kayboldu. Yolları çukurun tabanından kıvrılarak ilerledi. Dik bir tepenin çıkıntısını dolanıp daha derin, daha geniş bir vadiye indi. Daha ilerideki tepelerin sırtlarından yukarı, sonra uzun kollarından aşağı, tekrar muntazam yanlarından yukarı, yeni tepelere ve yeni vadilere doğru dolanıp durdu. Ne etrafta bir ağaç vardı ne de görünürde su. Araziyi otlar ve bastıkça yaylanan kısa çimenler bürümüştü. Havanın, toprağın kenarlarındaki fısıltısı ve yabancı kuşların tiz ve yalnız çığlıkları dışında ses yoktu. Onlar yolculuklarına devam ettikçe güneş yükseldi ve ısındı. Her yeni tepeye tırmanışlarında esintinin biraz daha azaldığını hissediyorlardı. Batılarında kalan toprakları görebildiklerinde baktılar ki uzaktaki orman adeta tütüyor. Sanki düşen yağmur yapraktan, kökten ve topraktan tekrar buharlaşıyordu. Artık görüş alanlarının ucunda bir gölge, karanlık bir pus uzanmaktaydı. Bu pusun üzerinde gökyüzü sıcak ve ağır, mavi bir başlık gibiydi. Öğlene doğru üzeri geniş ve düz bir tepeye vardılar. Kenarları yeşil bombeli düz bir fincan tabağı gibiydi. Bu çemberin içinde hiç hava akımı yoktu ve gök adeta başlarına çok yakınmış gibi duruyordu. Burayı bir baştan bir başa geçip kuzeye baktılar. Birden moralleri düzeldi. Çünkü görünüşe göre daha şimdiden umduklarından daha çok mesafe kat etmişlerdi. Elbette ki artık uzaklar puslu ve aldatıcı görünüyordu. Ama yaylaların sona ermekte olduğuna kuşku yoktu. Altlarında kıvrılarak kuzeye doğru uzanıp sonunda iki dik sırt arasında bir açıklığa varan uzun bir vadi yatmaktaydı. Bunun gerisinde başka tepe yoktu galiba. Tam kuzeylerinde belli belirsiz seçilen uzun, koyu renk bir çizgi uzanıyordu. Bu bir ağaç sırası dedi Mary ve yolu sınırlıyor olmalı. Köprünün doğusunda epey bir mesafe boyunca yolun iki yanı ağaçlıktır. Kimileri bu ağaçların kadim günlerde dikildiğini söyler. Âlâ dedi Frodo. Eğer öğleden sonra da sabahki kadar iyi yol alırsak, güneş batmadan yaylalardan çıkmış, konaklamak için münasip bir yer arıyor olacağız. Fakat daha konuşurken bakışlarını doğuya doğru çevirdi ve o tarafta tepelerin daha yüksek, onlara yukarıdan bakar olduğunu gördü. Bütün o tepeler yeşil tümseklerle doluydu ve bazılarının üzerinde yeşil diş etlerinden çıkan sivri uçlu dişler gibi göğe dönük dikili taşlar vardı. Bu manzara nedense ürpertici geliyordu. O yüzden görüntüye sırtlarını çevirerek çukur dairenin içine indiler. Dairenin tam ortasında tek bir taş, güneşin altında upuzun uzanan ve bu saatte gölgesi hiç olmayan bir taş duruyordu. Biçimsiz fakat yine de anlamlıydı. Tıpkı bir sınır taşı ya da nöbetçilik yapan, daha doğrusu ihtar eden bir parmak gibi. Fakat çok acıkmışlardı ve güneş hala korkudan uzak öğlen vaktindeydi. O yüzden sırtlarını taşın doğu tarafına dayayıp oturdular. Taş sanki güneşin gücü onu ısıtmaya yetmezmiş gibi serindi. Fakat o anda bu onlara çok hoş geldi. Burada yiyeceklerini ve içeceklerini çıkartarak açık göğün altında mükellef bir öğlen yemeği yediler. Çünkü yemek aşağıdan tepe dibinden gelmekteydi. Tom o gün rahat etsinler diye onlara bol bol yiyecek tedarik etmişti. Yüklerinden kurtulan midillileri de çimenlerin üzerine yayıldı. Midilli sırtında tepeleri aşmak, tıka basa yemek yemek, ılık güneş, çimen kokusu, gereğinden biraz fazla uzanıp kalmak, bacaklarını uzatmak, burunlarının tepesindeki göğü seyretmek, bunlar belki de olanları anlatmak için yeterli sayılır. Her nasıl olduysa oldu, hobbitler aniden ve rahatsız bir şekilde baştan hiç niyetli olmadıkları bir uykudan uyanıverdiler. Dikili taş soğuktu ve uzun soluk gölgesi üzerlerinden doğuya doğru uzanıyordu. Solgun ve sulu sarı renkteki güneş, içinde yattıkları çukurun batı duvarının hemen üzerinde pusun arasından parlamaktaydı. Kuzeyde, güneyde ve doğuda, duvarın gerisinde sis kalın, soğuk ve beyazdı. Hava sessiz, ağır, ürpertivericiydi. Midillileri birbirlerine sokulmuş, başları öne eğik duruyordu. Hobbitler telaşla ayağa fırlayıp çukurun batı kenarına koştular. Sisin ortasında bir adadaydılar. Ufuktaki güneş hayıflanarak bakan gözlerinin önünde beyaz bir deniz içine battı gitti ve arkalarda, doğuda soğuk gri bir gölge yükseldi. Sis duvarlardan yuvarlanıp çıkarak boylarını aştı ve tırmandıkça eğilerek bir çatı halini aldı. Orta direği dikili taş olan, sisten bir salonun içinde hapsolmuşlardı. Sanki etraflarında bir tuzak kapanmaktaymış gibi bir his doldu içlerine. Fakat yine de tam anlamıyla ümitlerini yitirmediler. İlerilerdeki yolun çizgisinin ümit veren görüntüsünü hala hatırlıyorlardı ve ne tarafta olduğunu hala biliyorlardı. Her halükarda taşın etrafındaki o çukur yerden artık o kadar soğumuşlardı ki orada kalmak akıllarından bile geçmedi. Soğuktan donmuş parmaklarının müsaade ettiğince hızla toparlandılar. Kısa bir süre sonra midillilerini tek sıra halinde çukurun kenarından aşırıp tepenin uzun kuzey yamacından aşağıya, sisli denizin içine doğru sürmekteydiler. Aşağı doğru indikçe sis daha bir soğuk, daha bir rutubetli olmaya başladı. Üzerinden sular damlayan saçları dümdüz yatıp alınlarına yapışmıştı. Aşağıya vardıklarında hava o kadar soğuktu ki durup pelerin ve kukuletalarını giydiler. Kısa bir süre içinde onlar da gri damlalarla ıslanıverdi. Sonra midillilerine binip yollarını zeminin yükseliş ve alçalışlarına göre çıkarmaya çalışarak tekrar yavaş yavaş ilerlediler. Ellerinden geldiğince sabah görmüş oldukları uzun vadinin kuzey ucundaki bahçe kapısına benzeyen girişe doğru yönelmekteydiler. O aralıktan biri geçtiler mi, Enikon'u düz bir hat üzerinden ilerlemeleri yeterliydi. Böylece sonunda yola varabileceklerdi. Düşünceleri daha ilerisine gitmiyordu. En fazla belki de yaylaların gerisinde sis olmayacağına dair belli belirsiz bir umut vardı içlerinde. Çok yavaş ilerlemekteydiler. Birbirlerinden ayrılıp ayrı ayrı yönlere dağılmasınlar diye en önde Frodo olmak üzere tek sıra halinde gidiyorlardı. Frodo'nun arkasında Sam vardı. Ondan sonra Pippin, sonra da Merry. Vadi sonsuzmuşçasına uzanıyordu. Derken birdenbire Frodo ümit verici bir işaret gördü. İleride sisin içinde her iki yandan bir karaltı yükselmeye başlamıştı. Nihayet dağlar arasındaki açıklığa, höyük yaylalarının kuzey kapısına yaklaşmış olduklarını düşündü. Eğer buradan geçebilirlerse kurtulacaklardı. ''Haydi beni takip edin!'' diye bağırdı omzunun üstünden geriye doğru ve aceleyle ilerledi. Fakat kısa bir süre sonra umudu yerini şaşkınlığa ve dehşete bıraktı. Karanlık lekeler daha da karardı ama küçüldü. Birdenbire önünde uğursuzca dikilen, tepesi olmayan bir kapının sütunları gibi birbirlerine doğru eğilmiş, dev boyutlu iki dikili taş gördü. Sabah tepeden baktığında vadide buna benzer bir şey gördüğünü hatırlamıyordu. Daha ne olduğunu anlayamadan aralarından geçmişti bile. Ve tam geçerken her yanını karanlıklar sardı adeta. Midillisi burnundan soluyarak geriledi ve Frodo yere düştü. Arkasına dönüp baktığında tek başına olduğunu gördü. Diğerleri onu izlememişlerdi. ''Sam!'' diye bağırdı. ''Pippin! Merry! Geri kalmasanıza!'' Cevap yoktu. Korkuya kapılıp deliler gibi bağırarak taşların arasından geriye koştu. ''Sam! Sam! Merry! Pippin!'' Midilli fırlayıp sesin içinde kayboldu. Sanki uzaklardan bir yerden bir ses duyduğunu zannetti. ''Hu! Frodo! Hu!'' Gözlerini kısmış kahvetli karanlıkta bir şeyler seçmeye çalışarak o büyük taşların dibinde dikiliyordu. Ve ses solundan doğudan gelmişti. Sesin geldiği yöne doğru atıldı ve kendini dik bir yokuşta buldu. Zorlukla ilerlerken tekrar tekrar ve gitgide daha telaşla seslenmeye devam etti. Fakat bir süre hiç cevap alamadı. Sonra çok zayıf, çok uzaktan, tepesinden bir yerden duyar gibi oldu. ''Frodo, hu!'' diye geldi ince sesler sesin içinden. Daha sonra ''İmdat, imdat!'' gibi tınlayan bir bağırtı birkaç kez tekrarlandı. Son bir imdat yükseldi. Tiz bir feryada dönüşüp uzun uzun yankılandı ve aniden kesildi. Apar topar ileri seslere doğru bütün hızıyla ilerledi Frodo. Fakat artık ışık gitmişti. Her yanı saran gece dört bir yanından kapanmıştı. Öyle ki yön tayin etmek imkansızdı. Sanki durmadan yukarı yukarı doğru tırmanıyor gibiydi. Nihayet bir tepeye vardığını sadece ayağının altındaki zeminin düzleşmesinden çıkarabildi. Yorgundu, hem terliyor hem titriyordu. Etraf tamamen karanlıktı. ''Neredesiniz?'' diye bağırdı perişan bir halde. Hiç cevap yoktu. Durup etrafı dinledi. Birdenbire havanın soğumakta olduğunu ve burada yüksekte buz gibi bir rüzgarın esmeye başladığını fark etti. Hava değişiyordu. Artık sis ip ip parça parça çevresinden akıp geçmekteydi. Ağzından buhar çıkıyordu ve karanlıkta daha az yakın, daha az koyu görünüyordu. Yukarıya baktı ve tepesinden aceleyle geçen şerit halindeki bulutlar ve sis arasından solgun yıldızların belirmekte olduğunu gördü hayretle. Rüzgar otların üzerinde hışırdamaya başlamıştı. Birdenbire boğuk bir çığlık duyar gibi oldu ve o tarafa yöneldi. Daha o ilerlerken sis de dürülüp çekildi. Yıldızlı gök gözler önüne serildi. Şöyle bir bakınca yüzünün güneye dönük olduğunu ve herhalde kuzey yanından tırmanmış olacağı yuvarlak bir tepede bulunduğunu fark etti. İçine işleyen rüzgar doğudan esiyordu. Sağ yanında batı yıldızlarına karşı koyu kara bir şekil yükselmekteydi. Orada büyük bir höyük vardı. "Neredesiniz?" diye bağırdı tekrar, hem kızgın hem korkuyla. "Burada," dedi sanki toprağın içinden gelen derin ve soğuk bir ses. "Seni bekliyorum." "Hayır," dedi Frodo, fakat kaçmadı. Dizleri boşaldı ve yere düştü. Hiçbir şey olmadı. Etrafta hiç ses yoktu. Titreyerek başını kaldırdığında uzun boylu karanlık bir şeklin yıldızların önünde bir gölge gibi yükseldiğini gördü. Gölge üzerine eğilmişti. Adeta çok uzaklardan gelen bir ışıkla parlayan ama çok soğuk bir çift göz görür gibi oldu. Sonra demirden daha güçlü ve daha soğuk bir el onu kavradı. Bu buz gibi temas kemiklerine kadar işledi ve bilincini kaybetti. Tekrar kendine geldiğinde bir süre korku hissinden başka bir şey hatırlayamadı. Sonra ansızın hapsedildiğini, umutsuzca yakalanmış olduğunu anladı. Bir höyüğün içindeydi. Onu bir höyüklü kişi ele geçirmişti ve belki daha şimdiden hakkında fısıltılı söylentilerin anlatıldığı höyüklü kişilerin o korkunç büyüleri altına girmişti bile. Kıpırdanmaya cesaret edemedi. Kendini nasıl bulduysa öylece kaldı. Elleri göğsünde soğuk bir taç üzerine sırtüstü yatmış vaziyette. Fakat duyduğu korku onu çevreleyen karanlıkla yek vücutmuş gibi görünecek kadar büyük olduğu halde yattığı yerden Bilbo Baggins'i ve onun öykülerini birlikte yollar ve maceralar hakkında konuşarak şairin patikalarında yürüyüşlerini düşünür buldu kendini. En şişman ve en ürkek hobbitin yüreğinde bile genellikle iyice derinlerde de olsa çaresiz bir tehlike karşısında büyümeyi bekleyen son bir cesaret tohumcuğu gizlidir. Frodo ne çok şişmandı ne de çok ürkek. Aslında o bunu bilmese de Bilbo ve Gandalf onun şairdeki en sıkı hobbit olduğunu düşünürlerdi. Macerasının sonuna geldiği kanısındaydı. Korkunç bir sona, fakat bu düşünce onu katılaştırdı. Son bir sıçrayış yapacakmışçasına gerilmeye başladığını fark etti. Artık kendisini çaresiz bir av gibi zayıf hissetmiyordu. Öylece düşünerek ve kendisine hakim olmaya çalışarak yatarken bir anda karanlığın yavaş yavaş zayıflamakta olduğunu fark etti. Etrafında soluk yeşil bir ışık büyümekteydi. İlk başta ışık nasıl bir yerde bulunduğunu göstermeye yetmiyordu. Çünkü adeta ondan ve yerden yanından çıkıyordu. Henüz tavana veya duvarlara ulaşmamıştı. Döndü ve o soğuk parıltıda Sam, Pippin ve Merry'nin yanında yatmakta olduklarını gördü. Sırt üstüydüler. Yüzleri ölü gibi renksizdi ve beyazlar içindeydiler. Etraflarında bir sürü mücevher vardı. Belki de altından yapılmış bir sürü şey. Ama bu ışıkta hepsi soğuk ve sevimsiz duruyordu. Başlarında minik taçlar vardı. Ellerinde de altın zincirler, parmakları yüzük doluydu. Yanlarında kılıçlar, ayak uçlarında kalkanlar seriliydi. Fakat üçünün boynunun üzerinde bir boydan bir boya uzun çıplak bir kılıç yatırılmıştı. Aniden bir şarkı başladı. Bir yükselip bir alçalan soğuk bir mırıltı. Bazen havada yükseklerde ve tiz, bazen sanki topraktan yükselen alçak bir homurtu gibi bir sesti. Kulağa çok uzaktan ve ölçülemeyecek kadar kasvetli geliyordu. Hüzünlü fakat korkunç seslerin biçimsiz ırmağı içinden arada sırada bir dizi söz belirmekteydi. Merhametsiz, sert, soğuk sözler, kalpsiz ve bedbaht. Gece mahrum kaldığı sabaha hücum ediyor, soğuk açlığını çektiği sıcaklığı lanetliyordu. Frodo iliklerine kadar donmuştu. Bir süre sonra şarkı netleşti ve Frodo içini dolduran korkuyla şarkının büyü mısralarına dönüştüğünü fark etti. Soğuk olacak elde, kalpte, kemikte. Soğuk olacak bu uyku taştan kabrin içinde. Bir daha hiç uyanmayacak mekanı bu taştan yatak. Güneş bitip ay ölene dek hiç uyanmayacak. Kara yerler içinde ölecek bir bir yıldızlar. Yine de bırak yatsın burada altın üzerinde onlar, ta ki karanlıklar efendisi ölü deniz ve çorak topraklar üstünde elini kaldırana kadar. Başının arkasından bir gıcırtı ve sürtme sesi duydu. Bir kolu üzerinde doğrulup bakınca artık o soluk ışıkta bir çeşit koridorda olduklarını gördü. Hemen gerilerinde koridor bir dönemecin ardında gözden kaybolmaktaydı. Dönemecin köşesinden uzun bir kol dönmüş, parmakları üzerinde yürüyerek en yakınında yatmakta olan Sam'e ve onun üzerinde duran kılıcın kabzasına doğru ilerliyordu. İlk başta Frodo efsun nedeniyle gerçekten de bir taşa dönüşmüş gibi kala kaldı. Sonra delice bir kaçma düşüncesi düştü içine. Belki yüzüğü takarsa höyüklü kişiyi görünmez dışarı çıkmak için bir yol bulabilirdi. Çimenlerin üzerinde özgürce koştuğunu hayal etti. Merry, Sam ve Pippin için üzülecek fakat kendisi özgür ve hayatta olacaktı. Gandalf bile yapabileceği başka bir şey bulunmadığını kabul ederdi. Fakat içinde uyanan cesaret artık çok güçlenmişti. Arkadaşlarını böyle kolay bırakamazdı. Tereddüt içinde cebini yokladı. Sonra tekrar kendisiyle savaştı. Bu süre içinde kol sürünerek daha da yaklaştı. Aniden içinde bir kararlılık doğdu. Yanına uzatılmış kısa bir kılıcı kapıp diz çökerek arkadaşlarının bedenlerini üzerinden iyice eğildi. Kalan bütün gücüyle emeklemekte olan kolun bileğine tekrar tekrar indirdi kılıcını ve el koptu. Fakat aynı anda kılıç da kabzasına kadar yarıldı. Tiz bir çığlık yükseldi ve ışık yok oldu. Karanlıkta bir hırıltı duyuldu. Frodo Merry'nin üzerine düştü. Merry'nin yüzü soğuktu. Bir anda sisin ilk çökmesiyle birlikte unutmuş olduğu tepe dibindeki evin ve şarkı söyleyen Tom'un hatırası geldi aklına. Tom'un onlara öğrettiği tekerlemeyi hatırladı. Ümitsiz minik bir sesle söylemeye başladı. "Hey Tom Bombadil." Ve sanki bu isimle birlikte sesi daha bir kuvvetlendi. Tok, canlı bir tınısı vardı ve karanlık oda trompet ve boru çalınıyormuş gibi yankılanıyordu. "Hey Tom Bombadil, Tom Bombadillo, su, orman, tepe, saz ve söğüt adına, ateş, güneş, ay adına, dinle şimdi, duy bizi, gel Tom Bombadil, ihtiyacımız var sana." Aniden derin bir sessizlik çöktü. Frodo kendi kalp atışlarını duyabiliyordu. Geçmek bilmeyen uzun bir andan sonra açık seçik ama uzaktan, sanki toprağın veya kalın duvarların gerisinden gelen bir sesin şarkıyla ona cevap verdiğini duydu. "Şu bizim Tom Bombadil ne kadar tatlı dildi. Ceketi parlak mavi sarıdır çizmeleri. Ele geçmez asla çünkü Tom her şeyin efendisi. Şarkıları daha güçlü, daha hızlı ayakları." Sanki kayalar yuvarlanıp düşüyormuş gibi bir gümbürtü koptu ve aniden içeriye ışık, gerçek ışık, bildiğimiz gün ışığı doluverdi. Frodo'nun ayakları yönündeki uçta kapıya benzer alçak bir açıklık belirdi. Açıklığın kenarları arkasından kıpkırmızı doğmakta olan güneşin ışığına karşı şapkası, tüyü müyü her şeysiyle Tom'un başını çerçevelemekteydi. Işık yere ve Frodo'nun yanında uzanmış yatan üç hobbitin yüzüne vurdu. Hareket etmediler ama yüzlerindeki hastalıklı renk gitti. Artık sanki sadece derin bir uykudaymışlar gibi görünüyorlardı. Tom eğildi, şapkasını çıkarttı ve şarkı söyleyerek karanlık odaya girdi. "Çek git seni ihtiyar yaratık, gün ışığında yok ol. Soğuk sis gibi çekil, uluyan yeller gibi. Dağların gerisindeki boz kırlara doğru kaybol git. Bir daha buraya gelme hiç. Höyüğün boş kalsın. Karanlıktan da kara, kapıların sonsuza dek kapalı olduğu yerde kaybolasın, unutulasın, dünya düzeltilinceye kadar." Bu sözler üzerine Frodo bir çığlık duydu ve odanın arka ucunun bir bölümü büyük bir gümbürtüyle çöktü. Sonra bunu mesafesi tahmin bile edilemeyecek bir yere doğru zayıflayarak uzayıp giden bir feryat izledi. Sonra sessizlik oldu. "Gel dostum Frodo," dedi Tom. "Gel, tertemiz çimenin üzerine çıkalım. Onları taşımama yardım etmen gerekecek." Birlikte Merry'i, Pippin'i ve Sam'i taşıdılar. Frodo son kez höyükten çıkarken bir toprak yığını içinde kesik bir elin yaralı bir örümcek gibi hala kıvrılıp durduğunu görür gibi oldu. Tom tekrar içeri girdi. İçeriden gümbür gümbür ayak vurma sesleri duyuldu. Dışarı çıktığında elleri kolları hazinelerle doluydu. Altından, gümüşten, bakırdan, bronzdan şeyler. Boncuklar, zincirler, taşlı ziynetler. Yeşil höyüğün üzerine tırmanarak bunları höyüğün tepesine güneş altına bıraktı. Elinde şapkası saçlarında rüzgarla burada durdu ve tümseyin batı yanına otların üzerine sırt üstü yatırdıkları üç hobite baktı. Sağ elini kaldırarak berrak ve emreden bir sesle şöyle dedi. "Artık uyanın şen gençler, uyanın da duyun beni. Kalbiniz, eliniz, kolunuz ısınsın. Soğuk taş devrildi. Kara kapı sonuna kadar açık, ölümün eli kırıldı. Gecenin altındaki gece uçtu ve büyük kapı açıldı." Frodo'nun sevinçli bakışları altında hobbitler kıpırdadılar, kollarını gerdiler, gözlerini ovuşturdular ve birdenbire ayağa fırladılar. Şaşkınlık içinde etraflarına, önce Frodo'ya, sonra tepelerindeki höyüğün üzerindeki kanlı canlı dikilen Tom'a, en son olarak da kendilerine, büründükleri incecik ak paçavralara, soluk altın taç ve kemerlerine, üzerlerinde şıngırdayan incik boncuğa baktılar. "Bu ne ola ki?" diye başladı Merry. Gözlerinden birinin üzerine kaymış olan minik altın tacı elleyerek. Sonra durdu, yüzü gölgelendi ve gözlerini kapadı. "Tabii hatırladım," dedi. "Candumlular gece karanlığında baskın verdi, bizi telef ettiler. Ah, kalbime giren o mızrak, göğsünü tuttu. Hayır, hayır," dedi gözlerini açarak. "Ben ne diyorum, rüya görüyordum. Nerelerdeydim Frodo?" "Kayboldum zannediyordum," dedi Frodo. "Ama bu konuda konuşmak istemiyorum. Esas bundan sonra ne yapacağımızı düşünelim, yola devam edelim." "Bu kılıkla mı beyim?" dedi Sam. "Giysilerim nerede?" Tacını, kemerlerini ve yüzüklerini otların üzerine fırlattı. Pelerinini, ceketini, pantolonunu ve diğer hobbit giysilerini yakınlarda bir yerde bulmayı umarcasına, çaresizce etrafına bakındı. ''O giysilerinizi bir daha bulamayacaksınız.'' dedi Tom. Tepecikten sıçrayarak indi, güneş ışığında gülerek etraflarına dans etmeye koyuldu. Ona bakan hiç de öyle tehlikeli veya korkunç bir şey yaşanmamış olduğunu zannederdi. Gerçekten de onu izleyip gözlerindeki neşeli parıltıyı gördükçe gönüllerindeki korku eridi gitti. ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Pippin ona bakıp. Bir yandan aklı karışmıştı, bir yandan da eğleniyordu. ''Neden bulamayacakmışız?'' ''Fakat Tom, derin suların içinden kendinizi buldunuz.'' dedi başını sallayarak. ''Boğulmaktan kurtulsaydınız giysinin pek bir önemi olmaz gözünüzde.'' ''Memnun olun neşeli dostlarım. Bırakın şimdi sıcak güneş ışığı kalbinizi, ellerinizi, ayaklarınızı ısıtsın. Bu soğuk paçavraları atın. Çimenlerde çırçıplak koşun. Tom da bu arada gidip avını avlasın.'' Islık çalarak ve uzaklara seslenerek tepeden aşağı doğru sıçrayıp gitti. Arkasından bakınca Frodo onun güneye doğru onların bulunduğu tepe ile komşu tepe arasındaki yeşil vadi boyunca ıslık çalmaya ve seslenmeye devam ederek koşmakta olduğunu gördü. ''Hey Lom, geliver lay lay Lom. Uğrun ne yana? Yukarı mı, aşağı mı, uzağa mı, yakına mı? Ya buraya ya oraya. Keskin kulak, bilge burun, hışırtılı kuyruk, ahmak, küçücük oğlum, beyaz çorap, ihtiyar hantal tombiş demek.'' Dilinde bu şarkıyla ve şapkasını havaya atıp tutarak hızla koşmaktaydı. Nihayet arazideki bir yükseltinin arkasında gözden kayboldu. Fakat bir süre daha hey lom lay lomları güneye doğru yer değiştiren rüzgarda taşınarak onlara kadar gelmeye devam etti. Hava yeniden çok ısınmaya başlamıştı. Hobbitler bir süre Tom'un söylediği gibi çimenlerin üzerinde koşuşturdular. Sonra buz gibi kışı yaşarken kendilerini birden dost bir iklimde bulan ya da uzun bir süre hasta yatmışken günün birinde uyanıp hiç ummadıkları bir şekilde iyileşmiş olduklarını ve günün yine umut vaat ettiğini fark eden kişilerin mutluluğuyla uzanıp güneşin keyfini çıkardılar. Tom geri döndüğünde kendilerini güçlü ve aç hissediyorlardı. Önce şapkası sonra Tom'un tepenin sırtında yeniden belirdi. Arkasından da itaatkar bir sıra içinde 6 midilli geliyordu. Onların 5 midillisine ilaveten 1 midilli daha. Belli ki sonuncusu Hantal Tombiş'ti. Onların midillilerinden daha büyük, güçlü, iri ve yaşlı bir hayvandı bu. Diğer midilliler Merry'e aitti. O da onlara böyle isimler vermemişti aslında. Ama midilliler o günden sonra ömürleri boyunca Tom'un onlara taktığı bu yeni isimleri benimsediler. Tom onlara birer birer çağırdı. Midilliler de tepenin sırtını aşıp bir sıra halinde durdular. Sonra Tom hobbitlere eğilerek selam verdi. ''İşte midillileriniz'' dedi. ''Onların bazı bakımlardan siz gezgin hobbitlerden daha çok sağduyusu var. Burunları daha hassas. İleride tehlike varsa onlar kokusunu alıyor. Sizse gözü kapalı giriyorsunuz. Eğer canlarını kurtarmak için kaçıyorlarsa doğru yana kaçıyorlar. Onları affetmelisiniz. Çünkü gönülleri sadık da olsa öyüklü kişiler karşısında kavi durmak için yaratılmamışlar. Bakın yine geldiler işte yükleriyle birlikte.'' Merry, Sam ve Pippin denklerindeki yedek giysilere büründüler. Çok geçmeden de iyice sıcakladılar. Çünkü yaklaşmakta olan kış için taşıdıkları daha kalın şeyler giymek zorunda kalmışlardı. ''Diğer yaşlı hayvan şu hantal tombiş nereden çıktı?'' diye sordu Frodo. ''O benim,'' dedi Tom. ''Benim dört ayaklı dostum. Gerçi ona pek binmem. O da çoğunluk uzaklara vurur, tepelerin yamaçlarında başıboş dolaşır. Midillileriniz bizde kaldığında hantalla tanışmışlardı. Gece onun kokusunu alıp bir koşu yanına varmışlar. Onlara göz kulak olacağını ve bilgece sözleriyle korkularını alacağını düşünmüştüm. Ama şimdi güzel hantalım, yaşlı Tom sizi tana binecek.